TR724 YouTube kanalında Nevin Erdem'in yazdığı 13 sayısı Uğursuzluk mu getirir, Hukuksuzluk mu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görev süresi dolan üyelerinin seçim süreci başladı. Özellikle 15 Temmuz sonrası yapılan hukuksuzlukların çok önemli bir bölümünün yargı eliyle yapıldığı gözetilirse, HSK'nın bu hukuksuzluklarda oynadığı kilit rol daha net anlaşılır. Bilinenleri bir kez daha tekrar edelim. Gözaltılar, tutuklamalar, mahkumiyetler, adam kaçırmalar, işkenceler, kayyım atamalar, el koymalar, işten atmalar ve daha birçok hukuksuzluklar ya yargı eliyle ya da yargı himayesiyle yapılmaktadır. Bir başka deyişle hukuksuzlukların faili ya da hamisi yargı mensuplarıdır, hakimler ve savcılardır. Hakimleri ve savcıları atayan, terfi ettiren, yerlerini değiştiren hatta ihraç edense HSK'dır. Peki HSK'yı atayan kimdir? İşte burası çok önemli. HSK'nın tüm üyeleri iktidar tarafından atanmaktadır. Teknik detaylarda yazıyı boğmayayım ama sistemi anlamak için şu bilgileri ifade etmekte fayda var. 2017 yılında değiştirilen anayasanın 159. maddesine göre HSK 13 üyeden oluşur. Adalet Bakanı, kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı müsteşarı ise kurulun tabii üyesidir. 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üyesi ise meclis tarafından seçilir. Trajedisi ağır basan trajikomik bir anlatımla özetlemek gerekirse, HSK'nın 2 üyesi Recep, 4 üyesi Tayyip, 7 üyesi ise Erdoğan tarafından, yani tamamı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilerek bazı kültürlerde uğursuzluğun ve ihanetin sembolü olan 13 rakamına ulaşır. HSK 13 üyesiyle hukuk devletine ihanetin sembolü gibidir. Meclis tarafından seçilecek 7 üyeden biri olmak için 118 kişi başvurdu. Gazete Duvar yazarı Nergis Demirkaya, başvuran kişilerin özgeçmişlerinde yazdıkları bazı bilgileri paylaştı ki, bir hukuk devleti açısından dehşet verici. Bir başvurucu, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın yönettiği kademe üye olduğunu, Milli Talebe Birliği ve Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin toplantılarına öğrencilik yıllarında ve sonrasında uzun yıllar iştirak ettiğini belirterek, kendisinin ne kadar ideal bir kurul üyesi olabileceğini ispata çalışıyor. Yargıtay üyeliği kontenjanından başvuran birçok Yargıtay üyesi, 2014 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, o zamanlar henüz kurulun adındaki yüksek ibaresi çıkarılarak kurul alçaltılmamıştı, seçimlerinde iktidarın kurulu ele geçirmek için kurduğu Yargıda Birlik Platformu'nun şimdi dernek, kurucusu ya da üyesi olduğunu vurguluyor. Çekirdekten iktidara sadakat, hukuk devletine ihanet referansları. Çok sayıda adayın, hukuksuzluğun dibe vurduğu 15 Temmuz sonrası yargılamalarda aktif görev aldıklarını vurgulaması ise tam bir "benden âlâ hukuku katledecek kimse bulamazsınız" iddiası. Adaylar arasında kendisini hafız olarak tanıtan da var. Kayyım hukuksuzluğunu, ahlaksızlığını gururla sahiplenerek kayyım olarak görev yaptığını söyleyen de var. Cumhurbaşkanının elinden plaket aldığını yazan da var, imamlık yaptığını ve AKP kapatma davasına müdahil olarak katıldığını yazan da var. Sanki HSK üyeliği yarışı değil, kim hukuk devletine daha çok zarar verebilir yarışı. HSK'nın özellikle 15 Temmuz sonrası hukuksuzlukların odak noktası haline gelmesi üzerine Avrupa Yargı Kurulları ağındaki gözlemci statüsü askıya alınmıştı. Yani Avrupalı yargıçlar HSK'yı yargı bağımsızlığının teminatı, bağımsız bir kurul olarak tanımıyor. Uzun bir sürede bu böyle devam edecek gibi. Modern bir hukuk devletinde ne HSK'nın iktidara bağlı oluşumunu düzenleyen anayasal yasal düzenlemelere ne de mevcut muhtemel üye profilindeki üyelere yer var. İktidarın üye seçimleri için mecliste birinci ve ikinci oylamalarda sahip olması gereken 3/2 ve 5/3 çoğunluğa sahip olmadığı için muhalefetle anlaşacağı iddialarıysa buzdağına çarpan ve batmaya başlayan Titanik'in birkaç güzel odasının rezerve edilmesi tartışması gibi. Bugünkü HSK yargı bağımsızlığının güvencesi değil, bizatihi yok edicisidir. Bunu herkes görüyor. Örneğin ABD'li 3 senatörün geçen hafta kongreye sunduğu Türkiye'nin insan hakları ihlallerine devam etmesi halinde bazı yaptırımların uygulanmasına dair yasa tasarısında HSK'nın yukarıda sözü edilen yapısına da özel olarak yer verilmiş. Anayasanın 159. maddesinde 2017 yılında yapılan değişikliklerin HSK adaylarının belirlenmesinde iktidarın kontrolü ele alması nedeniyle geri alınması istenilmiştir. Tasarıda ayrıca 15 Temmuz sonrası yargı mensuplarının 3'te 1'inin keyfi bir şekilde meslekten atıldığı, gözaltına alındığı veya tutuklandığı belirtilerek bu ihlallerin sonlandırılması, hakimlerin ve yargı sisteminin bağımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Sadece bu yazının konusuyla ilgili bölümlerine atıf yaptığım bu önemli tasarı, insan hakları ihlallerinin sonlandırılmaması halinde iktidar adına bu ihlalleri gerçekleştirenlere ve hatta bu ihlalleri gerçekleştirenlerin yakınlarına ciddi yaptırımların uygulanmasını öngörüyor. Şunu da belirtelim ki, modern hukukun bugün geldiği noktada bir ülkenin başka bir ülkedeki temel insan haklarına yönelik müdahalesi iç işlerine müdahale olarak sayılamaz. Hele bu ihlaller yaygın ve sistematik hale gelmişse. Kimse yanan benim evim sana ne diyemez. Temel insan hakları yangını müdahale edilmezse bütün insanlığı yakabilecek potansiyele sahip, acil müdahale ile söndürülmesi gereken bir yangındır. Türkiye'deki hukuksuzluk yangınının söndürülmesi için yapılması gereken en önemli ve öncelikli işlerden birisi, HSK'nın yargı bağımsızlığının güvencesi olma konumuna ulaştırılmasıdır, diyor Nevin Erdem, TR724'deki köşesinde.